çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefahat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir?
Yani demek ki Meşrutiyet Üstad onlara anlatıyor, ders veriyor. Onlar üstada soru soruyorlar. Bu methettiğin hürriyet hakkında çok ileri geri görüşler var, kanaatler var. Ortak payda nedir? Ya öyle bir rejim geliyor ki başkasına zarar vermemek kaydıyla her işi, her halt affedersin, karıştırabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz diye bir serbestiyet geliyor. Ama şeriatın hak kaidesi, hukuku, hakkı böyle değil. Sen nasıl böyle bir hürriyeti methedip de bizim taraftar olmamızı istiyorsun? Haklı olarak böyle bir sual soruyorlar. Evet.
El cevap, öyleler hürriyeti değil. Belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Ha,
peki bunu diyenler kim? Onların hürmet ettiği insanlar. Onların sevdiği insanlar icabında. Fakat usta çok ağır bir ifadede bulunuyor. Bak. Yani çünkü bu adamlar jöntükleri bilmezler. Hürriyeti harekete geçiren insanları tanımazlar. Şarkın insanlar. O zaman iletişim imkanları da yok ki. Cerideler okuyup da bilgi sahibi olsunlar. Hürriyetin aleyhinde bulunan insanlar işte ağadır, meşayıhtır, müderristir. Ondan hürmet ettiği vasıflı insanlar. Üstad, çünkü onların maksat ve gayesi hürriyeti kötü gösterip kendi imkanlarını bir derece daha sürdürme amacına yöneliktir. Kendi varlıklarını, kendi güçlerini halkın üzerinde biraz daha götürme amacına yönelik hürriyetin aleyhinde bulunuyorlar. Ve anlattıkları da hürriyet değil. O sefahatin tarifidir. Hürriyetin çok çeşitli izahları var. Niçin sadece onların dediğine itibariyle? Ben de size bir hürriyet tarif edeyim de bir görün diyecek şimdi. Bir üstattan hürriyeti dinleyeceğiz. Nasıl bir hürriyet istiyor? Üstad nasıl bir hürriyeti alkışlıyor? Evet.
Yoksa zira nazenin hürriyet adab-ı şeriatle müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır.
Tabii. Şimdi her bir meselenin arkadaşlar mutlaka bir kontrolü lazım. Bakın terbiye, güzel bir vasıftır terbiye değil mi? Terbiye etmek, yetiştirmek güzel bir vasıftır. Ama ne terbiye etmeli ki o güzel olsun? Bak mesela şimdi İslamiyet'in terbiyesi var, diğer rejimlerin, diğer fikir ve düşünceler, sistemlerin terbiyesi var. Bak burada ayrılıyoruz. Mesela çalışmak güzeldir ama kimin arzu ve iştahıyla, kimin tensibiyle çalışmak daha hayırlıdır? Çalışmanın plan ve programını kim koyacak? Buna göre çalışma mahiyet değiştiriyor. Adalet güzel bir vasıftır, adalet. Fakat bu adaleti kim koyacak? Koyan adamın durumuna göre adalet mahiyet değiştirir. Öyle değil mi? Hani üstadımız buyuruyor ya, yani vasıflar ve sıfatlar mekandan mekana geçtikçe, şahıstan şahsa intikal ettikçe, zaman değiştikçe başkalaşır diyor. Öyle diyor değil mi? Mesela cesaret diyor. Erkekte güzeldir, kadında çirkin bir ahlaktır diyor. Aynen bunun gibi. Bütün bu ifadeler, bütün bu güzellikler İslamiyet'in terbiyesinden geçtikçe güzeldir. Kemalin cemali nedir? Dindir. Öyle diyor değil mi? Kemalin cemali. Diğeri adalet bir kemaldir. Onu cilalayan, parlatan, daha güzel hale getiren nedir? Dinin tensip ve takdir ettiği adalettir. Eşitlik güzel bir özelliktir. Ama hakiki eşitlik dinin tarif ve tayin ettiği eşitliktir. O cemal getirmiş oluyor ona. Bak bu anlamda bunu bile değerlendirebiliriz. Şimdi hürriyet de kemaldir, güzelliktir. Ama hürriyet birinin kontrol altında olacaktır. Veya bir fikrin, veya bir düşüncenin, veya bir sistemi, veya bir adamın. İşte bu kontrol altında olacak olan hürriyeti İslamiyet kontrol ederse, onun suyuyla sulanır, onun toprağında büyürse, bu hürriyetten herkes istifade eder. Bütün insanlık istifade eder. Bütün ekolojik denge bu hürriyet sayesinde ayakta durur. Kimse kimseye zulmetmez. Üstadın tarif ettiği hürriyet esasında bu. O zaman bu hürriyet var mı? Yok. Peki niye meşrutiyeti müdafaa etmiş? Her şey amatörce başlar, profesyonelliğe doğru gider. Çocuk da amatörce bak. Çocuk doğduğunda amatördür. Yani Ayakta duramıyor. Ağzını burnunu silemiyor. Yemek yiyemiyor. Ama ne diyorsun? Bu şehzademe iyi bakın diyor. Fatih kucağına almış torununu. Bu Yavuz torunuma iyi bakarsız demiş. Yavuz Selim'e. Yavuz adını o dedesi vermiş. O zaman Yavuz nedir? Kucakta ağzı burnu akan bir çocuk. Ama ne diyor? Yavuz şehzadem diyor bak. Çocuk ama şehzade. Aynen bunun gibi. Üstadımız yeni doğan çocuğa sahiplenmiş. Bu demokrasi veya hürriyet veya diyelim meşrutiyet ne olursa olsun. Siz bu çocukla ilgilenin. Şimdilik ağzı burnu akabilir. Ama ileride bu nereye gelecektir? Hakiki hürriyete doğru dönecektir. Profesyonel noktaya gelecektir. Sizin desteğiniz de olacaktır bu. Siz ilgilenmezseniz, siz bunu terbiye etmezseniz, müstenkif davranırsanız, nahil insanlar, kadir sahibi insanlar, kadir sahibi insanlar, müntakim insanlar bu hürriyeti alır, aleyhinize kullanır. Daha kötü olur. Akıllılık bundan ilgilenip bu çocuğu terbiye etmektir diye milletin sahip çıkmasını istiyor. Mantık da istikbale yönelik, hürriyetin gelişme noktasındaki ideal meseleyi nazara almış ama onu onlara anlatamamış. İleride bu noktaya gelecek hürriyet ama böyle başlayacaktır. Bugün uzay gemisinde Kaan arabasının hakkı olduğu gibi. Değil mi arkadaşlar? Evet.
Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir.
Evet. Yani hürriyet demek günahlara girmek, başkalarının hakkına hakkına tecavüz etmek, zarar vermek değildir. Çünkü böyle bir hürriyet üstadımız diyecek, sizin dağ komşularınız olan hayvanlarda vardır. Vahşettir bu, adı hürriyet değildir.
Bugünkü sefih medeniyet bunu mu aşılıyor?
Evet, yani sefih medeniyet aşılar, sefih medeniyet aşılar, değişik fikirle düşünce dolan insanlar toplumu bozmak için yaparlar, aşılarlar. Ama üstad bir şeye güveniyor, bu güvendiği şey çok önemli. Bilimsel gerçekler, meyli tarihi hakikat. Yani bir, iki, insafla meselelere yaklaşma. Üç, hubb-ı insaniyet. Bu üç nokta, yani hürriyeti, demokrasileri, yaşam haklarını kaliteli hale getirip bu dinin arz ettiği tarzda, istediği tarzda bir hürriyet anlayışını bilimsel olarak ortaya koyacaktır. Üstad buna güveniyor yani. Yani bu toplum, bu insanlık doğruya meyyal olduğu müddetçe korkmayın diyor. Yani semadan gelen hakikatları kabullenmese de arzi meseleler onları semavi meselelerle kucaklaşmaya götürecektir diyor üstadımız. Bakın şimdi Türkiye'ye şimdi sigara yasağı tuttu mu? Tuttu. Bundan peki daha evvel, daha önce yine bu nesiller daha sağlamdı. O kadar sefih değildi. Bu kadar nesillere bozacak imkanlar da yoktu. O zaman böyle bir karar alsaydı ne olurdu? Kıyamet kopardı ya. Biz talebelik hayatımızda mahvolmuşuz ya. Otobüslerde seyahat ederken bitmişiz yani. Gün sizin gününüz arkadaşlar. Gücümüz yetmiyordu. Çünkü alışkanlık, affedersiniz yani şey gibi ahtapot her tarafı sarmıştı. Bizde bir arkadaş vardı doktor. Şimdi Gaziantep'te profesör. Babası görmeye geliyor Erzurum'a oğlunu. O da bizim yanımızda beraber kalıyordu. Babası da sigaradan rahatsız oluyor. Sigaralı ortamdan uzak durması lazım hasta. Bindim otobüse ağam diyor hani kendi tabiri. Herkes yaktırdı. Demin yemekteydiniz aşağıda için gelin daha. Otobüsü binip milletin aklına yakmak düşüyor ya. Yemekten sonra binip yakıyorlar ya. Yani otobüsün içi döndü tilki damına diyor. Duman. Dedi ki Mavir arkadaşlar. Arkadaş ben rahatsızım bu sigarayı yakmasın. Gayl almadım. Şoföre gittim dinlemedim. Orada bir tane semşerim otur yerine bizim huzurumuzu bozdu. Lafa bak. Peki. O zaman çıkarttım mendilimi diyor. Yanımdakinden aldım çakmağı. Mendili sigara gibi büktüm. Ben de başladım onu içmeye. Çapının dumanı mahvetti otobüsün içine. Sigara dumanı. Ya bu koku nereden geliyor? Ben de bunu içeceğim kardeşim dedi. Madem. Ya etme amca eyleme. Siz karışmayın. Benim sigaram da bu. Söndürttüm hepsini diyor. Çapının dumanına razı olamadılar diyor. Sigarayı söndürdüm. Eskiden böyleydi. Bak şimdi ne oldu? Din diye mi yaklaşıyorlar? Yok, haram diye mi yaklaşıyorlar? Yok, sağlık. Yani bilimsel gerçekler. İnansa da inanmasa da, içse de kendisi doktor, sigarayı tavsiye edemiyor. Yasağa karşı çıkamıyor, bak kendi içiyor. İşte bu bir örnektir. Yani içki de böyle olacaktır, sefahat de böyle olacaktır, anlatabildim mi? O hatalarda ortak paydada bulaşacak bu insanlar. Sen din demesen de insanlar bunu reddedecek, kabul etmeyecek. Toplumun kalitesi arttıkça o gubar gibi tozlar ne yapacaktır? Tabana inip sakil şeyler aşağıda kalacaktır yani. Beşer bunun üzerine çıkacak inşallah. Evet, buyur.
Şurada hürriyeti ifade ederken insan her ne sefaat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermeme kaydıyla.
Evet.
Yani hürriyetin tarifi...
Tarifi bu değil esasında. Başkası demek sadece başkası, orada onlar insanları kastediyorlar. Oldu mu? Vücuduna da zarar veremezsin. Vücudun da senin başkasıdır yani. Başkasının malıdır. İçki evinde içer. Ben evimde içiyorum. Hayır. Vücut da senin değil. Bu vücuda bu içkiyi gönderemezsin sen. Anlatabildim mi? Kumar oynuyor. Evini kaybediyor. Hayır. Evinde çoluk çocuğunun, hanımın hakkı var. Ceza verir şeriat. Ona da giremez. Efendim işte hayırlı bir işi var da düğün yapıyor. Komşuyu rahatsız edemezsin. Bak bunlara doğru gidiliyor bu iş. Anlatabildim. Hatta mesela yani mesela ezan meselesi. Bak şimdi hoparlörle okunuyor ezanlar değil mi? Bak yarın yani Avrupa normları bizim içimize girdiğinde buna da itiraz gelecek. Ya niye? Adamın haklı olarak diyecekler ki biz de çanlarımızı çalacağız. Öbürler diye biz de kendimize tarz ezan okuyacağız. Şialar ne zannı duyuyorsunuz? Ortalık karışacak. Anlatabildim mi? Peki ne olacak? Herkes ezanını özel okuyacak. Başkasını rahatsız etmeye hakkı yok. İş aslına dönecek arkadaşlar. Veya herkes serbest olacak. Şimdi buna bilimsel yaklaşıldıktan sonra problem yoktur. Bizim korkumuz ideolojik yaklaşıyoruz. Benim çanım çalınan senin ezanın okunmayacak diyor. Olmuyor işte o zaman. Mesele rahatsız etmekse insanları, anlatabildim mi? Bir Hristiyan ezanı dinleme mecburiyeti yok. O zaman sen bunu şeriat olarak nazar alma mecburiyetindesin. Veya onu semtini uzaklaştıracaksın. Bunlar yani gündemimize girdiğinde hiç rahatsız olmayalım. Çünkü biz bir alışkanlığın içerisine geldiğimizden dolayı alışkanlıkları kenara koyup makul düşünemiyoruz. Şimdi bakın, Avrupa'da camiler yapılıyor mu? Yapılıyor değil mi? Kim çalışıyor Avrupa'nın camilerinde? Almanlar çalışıyor, Fransızlar çalışıyor, mühendisler çalışıyor. Namazı kim kılıyor? Müslümanlar. Avrupa itiraz ediyor mu? Hak hukuk deyip bunu kabulleniyor mu? Kabulleniyor. İmamımız da tayin ediyor. Hatta ne diyor Avrupa? Dışarıdan gelen imamlar kifayet etmiyor. Ben kendim İslami eğitim fakülteleri kurayım. Bunlar benim vatandaşım. Camiye ihtiyacı var. İmamlarını kendileri yetiştirsinler. Peki bunu koyun bu tarafa. Şimdi dese ki bir Hristiyan grup biz şeyde Taksim'de kilise yapmak istiyoruz desin. Ne yaparız biz? Yürüyüş yaparız ya. Memlekette kilise mi yapılır diye. Niye empati yapmıyoruz ki? Onlar yani büyük büyük camiler yapıp halkının ibadetini açarken bizim raiyetimiz, vatandaşımız olan Hristiyanların ve Yahudilerin ibadethaneleri için niçin rahatsız oluyoruz? Gördünüz mü şimdi? Hemen bak empati yapın, biz rahatsız oluruz. Niye? Biz tarafkiriz. Biz öyle düşünme ihtiyacını hissetmemişiz şimdiye kadar. Biz genellikle yani terbiye edildiğimiz sistemde hep bize doğru imkanlar gelmiş, bizim açımızdan meseleyi değerlendirmişiz. Fakat geçen size bir hadis-i şerif naklettim. Bakın. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Ezanın bile olsa Hristiyan tabi rahatsızsa hoparlörle dokutamazsın. Kendimi buna müsaade etmiyor ya. Rahatsız edemezsin insanları. Aynı şartları onlara da uygulayacaksın. İşte bizim dediğimiz hakiki İslamiyet'in nazara bildiği konu budur.
Abi bu tarih boyunca yani Osmanlılar'da, Selçuklular'da veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu dönemlerde, gerçi o zamanlarda böyle yüksek sesleri yok ama yani bu tarz şeyler olmuş mu?
Olmamış yani. İşte bir ses yok ki, hoparlı sonradan çıktı. Yok yani. Adam okuduğu ezanı ancak o mahalle duyuyor. Hristiyan'ın mahalleleri ayrı birbirinde. Anlatabildim mi? Yani bir şikayete medar olsa onun şikayetini değerlendirir senin şeriatın. Çünkü ben rahatsız oluyorum diyorum. Çünkü kendi dinine göre öyle bir muamele yok. Sen de dinin özelliklerini uygulama adına adamı rahatsız edemezsin. Yapamazsın ya.
Bu şairi İslamiye manası nasıl anlaşılır?
Şair hoparlör değil. Ezan şairidir. Bak bunu karıştırmayalım. Ezan şiayirdir, okunacak.
Yani ilan etmek manası.
İlan o işte. Şimdi ilanı tutup da anasını hoparlığı şiayere kattık bu olmuyor. Anlatabildim mi? Mesela minare bid'attır. Hoparlığı bid'attır. Ezan bid'at değildir. O şiayirdir. Ne olursa olsun yani. Bir kere zulüm etmeye hakkımız, zarar vermeye hakkımız yok insanlara. Bunları niçin peşinden söylüyoruz? Bunlar hazırlıklı olacaksınız. Fakat bu hassas noktalar çok gündemimize gelmez. Yani yeri geldiği için konuşuyoruz. Mesela hiç korkmayın hürriyetler ve demokrasilerden. Bak Avrupa Birliği'ne girme noktasında kıyametler koptu bu ülkede. Gavur mu olacağız falan. Ya niye gavur olalım ki? Zaten girip çıkışlar oluyor ya. Zaten vatandaşlarımız gitmiş bir kalmış. Bunun dübünü bayramı. Zaten fiilen beraberlikler oluyor. Ticaretler oluyor. Bilimsel hakikatler ortaya konuluyor. Karışık gitmeler, yerler almalar, satmalar değil mi yani? Bunun ilanında niye rahatsız oluyoruz ki?
Abicetimiz fethettikleri yerlerde kiliseleri camiye çevirmişler. Gerçi Fatih döneminde bazı kiliseleri de kendisi açmış. Hristiyan mahallelerine kendisi bizzat bina etmiş ama o kiliseleri camiye çevirme şeyde bu minare koyduğun zaman onlar da yanlış.
Tabii şimdi orada şöyle bir şey var. Yani kiliseyi camiye çevirme mecburiyetimiz yok bizim. Yani bir Hristiyan tebaanın ibadethanesini zorla elinden alıp cami yapma diye bir mecburiyet yok. Bak işte en güzel örneği bunun. Şeydeki Bursa'daki Ulu Cami'nin ortasındaki şey şadırvan. Buyur işte. Namaz kılınmıyor orada. Yani dinin hassasiyeti bu. Niye? Oranın sahibi gönül rızasıyla vermemiş. Burada bu güzel örnekler dururken diğerler nasıl örnek olarak ortaya koyuyoruz? Doğru değil mi? Şey, Amr İbn-i As Mısır'ı fethettiğinde işte malum biliyorsunuz yani mescidi yapmak için bir Hristiyan'ın bahçesini istimlak ediyor. Hazreti Ömer ona muhalefet ediyor da. Ey Amr İbn-i As ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim diyor. Terk et. Camiyi yıktırıyor adam. Tekrar veriyor şeyini. Fethetmiş Mısır bizim. Senin peygamberin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bak Mekke-i Mükerreme'yi aldığında işte hepiniz biliyorsunuz. Putlardan temizlemek ayrı bir olay. Küfrü engelleyeceksin. Anlatabildim mi? Onların zulümkar hallerine mani olacaksın. Allah'ın evidir, oraya bir şey girmez. O müstesna, mukaddes beldedir orada. Ama bunun dışında diğer insanların ibadethanelerini elinden almak, evini elinden almak gibidir, fark etmez ki. Zulüm olur.
Ayasofya meselesi nasıl olmalı
o zaman? O da Ayasofya meselesinde de Peygamber evin bir müjdesi var. Onun bir sembolik özelliği var Ayasofya'nın. Şimdi bakın, şimdi arkadaşlar, kaderin de burada hikmetleri var. Ayasofya hala kapalı. Hala kapalı yani. Anlatabildim mi? Kaderin verdiği mesajlara dikkat etmemiz lazım bizim. Herkesin yaşamaya hakkı var bu dünyada. Herkesin, hayvanlar dahil. Kimse kimin hakkına okuna ziyan verip rahatsızlık veremez. Ayasofya'nın güzel sembolik bir hususiyeti vardır. O noktayı nazardan belki de onu yaparken çok zorlanmıştır Sultan Muhammed Fatih'a. Bak dikkat ederseniz yaldızlarını dökmemiş, figürlerini aşağı indirmemiş. Kazıyın buraları ya böyle Meryem haşa böyle İsa mı olur dememiş. Üstüne bir sıva çekmiş namaza mani olmasın diye. Asırlar geçmiş, sıvayı indirmişler, figürler meydana çıkmış. Değiştirse kim elinden alırdı ki? Ya bir iş yapmış ama yine onları da kırmamak için, yani atabildim mi? Onların kutsallarına dokunmamışlar. Yani.
Bu savaş hukukunda mesela Alman yerler artık o zaman İslam'ın eline geçiyor. Yani savaş hukukunda onu çevirebilir veya da yıkabilir. Bu tarz şeyler de var.
Şimdi çevirebilir, yıkabilir. Fakat yani hukuk, savaşın bir hukuku var, doğru. Fakat sende dinin bir geleneği ve göreneği var. Yani savaşın hukuku ayrıdır. Onların İslamiyet'i ısındırma noktasındaki beşeri muamelat ayrıdır. İlle savaşın hukukunu uygulayın, çevirin kiliseleri de yapın demek değildir o. Çevirebilirsin. Çevirebilirsin ama dikkat etmen lazım. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de sahabe-i kiram. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Bedir muharebesi olacak. Müşrikler şey yapıyor. Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye baskına gelecekler. Daha yani kıtalla ilgili, cihatla ilgili ayet de yok. Müminler de bekliyorlar. Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi indiriyor. Onlarla muharebeye size kıtale izin verildi diyor. Verildi diyor. Verdik demiyor. Şimdi harp etmek şer'idir. Harp etmek bir cihattır. Harp etmek Allah'ın da emridir. Ölen şehittir, kalan gazidir. Müşrikler kalkmış geliyor. Bu tarafta sahabe var. Başlarında Peygamber Efendimiz var. Niye üzüne lillezine diye başlıyor? Size izin verildi, izin verdim. Hadi çıkın meydana demiyor. Ne yapayım diyor. Tabiri caizse. Çare yok. İstemiyorum kıtalı ama başka çareniz yok. Meçhul bir fiil konmasının sebebi var orada. Uzmanlar bunu değerlendiriyor. Cenab-ı Hak ismi mübarekini kıtal kelimesiyle beraber kullanmayı muvaffak görmemiş diyor. Faili meçhul. Doğru öyle değil mi? Yüzüne lillezine. Ama devamı ne? Haddi aşmayın. Kime haddi aşmayın diyor. He? Sahabelere haddi aşmayın. Harbin hukukuna girdin mi Allah korusun. Şimdi harbin hukukunda ne vardı? Esirleri öldürmek ve yakmak vardı. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam topladı. Meşveret etti yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Diğeri? Yok. Saad Hazreti. Ebu Vakkas değil. Muaz. Saad bin Muaz değil mi? Evet, Saad bin Muaz. İkisi de ittifakla ya Resulullah. Hakkında, esirler hakkında hüküm yok. Eski dinin semavi hakikatlarına göre amel edelim. Bunları ya yakalım, ganimetleriyle beraber ya öldürelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle biraz içi burkuldu yani. Tereddütte kalıyor şimdi. Sen ne desin ya Ebu Bekir? Ya Resulullah bunlar bizim dostumuz, ahbabımız, akrabamız, tanıdığımız insanlar. Diyet karşılığı serbest bırakalım diyor. Bak şimdi farklılıklara bak. Harbin hukuku neyi icap ettiriyor ama? Eski usul davranmayı icap ettiriyor. Hakkında bir hüküm yoksa diğer kitaplarda hükümler uygulanabilir. Bak bir farklı kanaat çıkıyor. Bir insan. Resul-i Kibriya Hazreti Efendimiz'in fikrine meylediyor. Sabahleyin icra edilecek iki fikirden bir tanesi. Gece ayeti kerime geliyor işte. Esirlere verdiğiniz hüküm Allah'ın gayıptaki ilmine muvafık düşmeseydi hepiniz helak olurdunuz diyor. İki kişi kurtulurdu işte. Resul-i Kibriya öyle buyuruyor. Gel ya Ömer diyor. Şu esirlere verdiğin hükümden Allah bize bela ve musibet senden Muaz kurtulur. Hepimiz helak olurduk diyor. Ama sonra Cenab-ı Hak diğer hükmü de güçlendiriyor. Şimdi verdiğiniz kararı uygulayın. Diyet karşılığı serbest bırakma. Oradaki Cenab-ı Hakk'ın yani gadabıyla muamele meselesi esirlere verilen hükmün şefkat boyutuyla ilgili değil. Niye? Hüküm olmayınca eskiyle amel etme mecburiyeti var. Oldu mu? Ama yeni bir tarz daha gündemde yok. Fakat Cenab-ı Hak rahmetiyle neye karar veriyor? Verdiriyor daha doğrusu. Bak onun önünü açıyor. Görüyorsunuz. Üstad Hazretleri işte okuyorsunuz tarihçi hayatında. Esirleri kendisi serbest bırakıyor. Öldürebilir. Hakkı bırakın serbest. Niye? Başkalarının kurtulmasına vesile olur. Bunlar ince ince meseleler. Yani siz serbest, acilen 3'ü verip, acilen 300'ü kazanan zarar etmez. Madem Seyda bizim esirleri bıraktı, biz de onlara dokunmayalım diye bir şefkat noktasında harekete geçiyor. Oralara geleceğiz daha. Yani şöyle bir girizgah yapmış olalım. Yani hukuk tamamdır, hak ayrıdır. Yani. Bir de vicdanına soracaksın. Hukuku uygularken sana bırakılan serbestiyeti niçin uygulamıyorsun? Varissin. Akrabanı katletmişler. Adam da karşıya getirmiş, aynıyla muamele görecek. Sen de diğer öldürülen insanın en yakınısın. Ne diyor sana şeriat? Ne diyorsun? hükmü bunun öldürülmektir. Ölsün mü? Diyet alıp serbest kalsın. Ha işte buyur. Niye öldürülmeyi tercih edelim? Bak bize bir hareket sahası verilmiş. Bize verilen saha devlet başkanlığına verilmemiş mi? Anlatabildim değil mi? Osmanlı hayatı boyunca hep adalet duyup hareket edememiş ki. Hataları da var. Hata olursa yıkılmazdı zaten. Ama biz neye bakıyoruz? Hasenatı seyyatına üstün. Sevabı günahına galip. Yoksa günahsız idare muhaladidir. İşte okudum bunları. Kimileri aldın hezar bütgedeyi mescit eyledin. Nakus yerlerinde okuttun ezanları diyor. Kim için demiş bunu? Kanuni Sultan Süleyman aldı. Şair. Aldın hezar bütgede, yüzlerce bütgede kilise. Mescit eyledin. Nakus yerlerinde, yani çan yerlerinde okuttun ezanları. Bak Medine diyor. Ama kaç tanesini almış, ne kadarını mescit yapmış. Bunlar alma şartları nedir? İnsanları üzmüş mü, üzmemiş mi? Bunları bilmiyoruz. Yani almak bir mecburiyet mi? Belki de değil, işte öğrendiklerini veriyoruz. Sultan Muhammed Fatiha'nın kolu kesilmesini hükmediyor. Kızıl Çelebi. Sultanın kolu kesilecek diyor. Ne yaptı Hristiyan? Yani mimar. Vazgeçti davadan, diyet istedi, kolu kurtuldu. Hem bunlar da var.
Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinde kilisede namaz kılıyor. Evet.
Anlaşıldı değil mi? Ha, buyurun.
O iki kişi helak olmayacak derken onlar isteyenler değil miydi?
Da... Tabii onlar iki doğru. Hmm. Onlara göre amel etmesi lazım Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam. Hmm. Onlar doğru yani. İçtihatlar onların aklı. Zaten beş yerde Peygamber Efendimiz'in içtihatını Cenab-ı Hak tasdik buyuruyor. Beş yerde. Biri de bu işte. Esirler verdiği hüküm normalde bidayette doğru değil. Ama nihayette kaderin tensibine uygundur. İçtihadın bir tanesi bu. Bir tanesi kendi hakkında bal şerbetini haram etmesi.
Bir tanesi
münafığın yani Abdullah İbni bin Selim'in cenaze namazını kıldırması. Efendim, kaç oldu?
Üç.
O amaya şey yapmış mı?
Mektubu.
Evet, bir daha var. Doğru. Bir tane daha var. Unutmuşum işte. Sazelemek lazım bir şeylerimiz.
Bal şeyi nasıl
oluyor? Konumuzla ilgili değil ama cariyesi Mariye'nin yanında bal şerbeti içerken Hafsa validemiz görüyor. Biz hatunlara dururken cariye yanında bal şerbeti içiyorsun ya Resulullah diyor. Öyle moral yani tavır koymuş gitmiş. Demiş ki, ya Hafsa aramızda kalsın, öbürlerine söyleme, problem çıkarırlar. Ben bundan sonra bal şerbetini kendime haram ediyorum, içmeyeceğim demiş. Tamam mı? Şimdi haramı helal, helalı haram, doğru değildir yani. O da gitmiş söylemiş. Bir gelmiş ki, evde herkes tavır koymuş. Yani selamını alıyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya
haram ettiği halde söylemiş ya. Yani.
Söylemiş ya. Yani. Peygamber Efendimiz de evi terk etmiş, Mescid-i Nebevi'ye itikafa girmiş. Medine çağırdığına diyor ki, Resulullah hanımlarını boşamış. Hazreti Ömer bizim Hafsa'nın acaba payı var mı diye rahatsız olmuş.
Kardeşim.
Yok, kızı.
Kızı pardon.
Geliyor Mescid-i Nebevi'ye, ya Resulullah böyle bir şaya var. Ya ben boşama yok, ben biraz onlardan uzak kalmak isterim. Ya Resulullah bundan sana layık değilse hepsini terk et diyor. Sana Allah güzel hanımlar nasip eder. Görmezsen araya girme diyor. Fakat Hazreti Hafsa'nın bu işin içinde olduğunu hissediyor. Hafsa validemiz. Gidiyor ki Hafsa'nın yani Hazreti Hafsa'nın cezasını vermiyor. Peygamber Efendimiz şeyi gönderiyor. Yani, hizmetlisini diyor. Hazreti Ömer'e git söyle müdahale etmesin. Yani karışmasın bu işe. Ondan sonra Cenab-ı Hak ya Muhammed diyor. Terk et. Git hanımlarının yanına. Sen helalı haram, haram helal edemezsin, bal şerbetini de iç diyor. Tamam mı? Olay bu yani.
Abi beşincisi de inşallah mevzu mu?
Kısadan. Herhalde ben bir bakayım ona, yanlış söylemeyeyim size de.
Şeylerin, Yahudilerin sorduğu soru.
Olabilir.
Abi bu şeyle alakalı...
İçtihat var, içtihat diyor. Evet, buyur.
Hürriyetle alakalı gayrimüslimlerle yaşanan aynı mekanda onlar dinlerini anlatırken de serbestler mi? Yani misyonerlik gibi diyelim yani.
senin çocuğuna dinini anlatıyor mesela. Bir şey demeye hakkımız var mı? Yok. Onları anlatıyoruz mesela.
Yok, anlatıyor. Onlar da anlatıyor. Anlatıyorlar.
Bu bir sıkıntı yok.
Hayır, hayır. Baskı olmadığı müddetçe yok. Yani ama kendi bir kere senin dinin tedbir alıyor. Onlarla mahallelerini ayırmış, iş yerlerini ayırmış. Yani bu tedbirleri almışlar. Çünkü yani anlatır, ahlakı bulaşır, yanlışlar, giriş çıkış yapar. Bu tedbiri fiziken almışlar. Onun dışına da fazla müdahale etmemişler zaten. Evet, buyurun.
Yoksa sefaat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir.
Evet. Şöyle bir şey var orada. Anlatır derken tabii işin doğrularını, işin yani faydalı olan noktaları anlatma diye bir süzgeç var. Mesela şimdi sefaati yayamazsın. Anlatabildim mi? İçkiyi Hristiyanlar içer ama içkiyi ne yapamaz? Müslümana içime noktasında teklif yapamaz. Çünkü ona yasak. Bu yasaklara dikkat etmek mecburiyetindeler. Kendi dinlerinin asıllarıyla bizim dinimizin aslı neyse onda serbestler, oldu mu? Kendilerinin dinlerine soktukları asıl olmayan şeyleri muamelat noktasında şey yapsalar, yapsalar ona da tahdit getirir. Çünkü hakiki İncil, yani o İncil'deki hakikatler yok orada. Kendi alışkanlıklarını sokmuşlar. Yanlış alışkanlıklarını bile. Bunlar ayıklanacak. Mesela şimdi Alevi kardeşlerimizin şeyleri, halleri, tavırları. Ama Alevilik nedir? Alevilik bir sayılır, dizilir sıraya. Anlatabildim mi? Şimdi o zaman ne olur? Alevilik şey altında, usulü altında her şeyi gündeme getirir, her şey konuşulduğunda bir anlamı kalmaz. Yani standartlar oluşturulması lazım. Standartlara göre muamele icap eder. Bu da nedir? Yani kabul edilen doğrulardır. Kendi mesleklerinin, meşreplerinin veya mezheplerinin doğruları ortaya konur. O doğrular onlar, o doğrularla amel edebilirler. Ama o doğrular bizim doğruları etkiliyorsa, bizim doğrulara zarar veriyorsa, oldu mu? İşte orada bir adalet mekanizması mutlaka kurulur. Hak hukuk sahibi olmasın, zulüm olmasın diye. Evet.
Yoksa sefaat ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Evet. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmareye esir olmaktır.
Tamam. Şimdi bakın ne oldu, anlattım. Hakiki hürriyet İslamiyetle yani edeplenmiş, İslamiyet terbiyesinden geçmiş hürriyet, hakiki hürriyettir. İslamiyet terbiyesinden kalktı mı hürriyet illa biri terbiye edecek. O zaman ya nefis terbiye edecek, şeytan terbiye edecek ve sefahatlere, günahlara müsait hale gelecek. Böyle bir hürriyet de affedersin ancak hayvanlarda var, her şeyi hür. Her şeyi hür olan hayvanlardır, onlar da vahşi hayat yaşıyorlar, insanlık mertebesine yaklaşamamışlar. Tutup da hürriyeti hayvaniyet derecesine indirme. Hürriyeti yanlış tarif edip insanlığın cevherini bozmaya kimsenin hakkı yok. Bak ne oldu o zaman? Dikkat ederseniz hürriyet mevzuna genel manada bir tarif gelmiş oldu. Şimdi bu tarifin adına din dahi demesek, bu tarifi yani vicdani yaklaşıp bilimsel olarak değerlendirseler bu Avrupalılar ve insanlar, bunun dışında bir tarif olabilir mi? Onlar diyorlar başkasının hürriyetin başladığı yerde bizimki biter diyenler onlar değil mi? Doğru. Ama işte bizimki ne, başkasının ne? Burada anlaşmazlıklar var. Dine göre vücut da senin değil. Allah'ın mülkü. Allah'ın mülkünün olduğu yerde sen nasıl hür olacaksın? Mülk-i ilahiye zarar veremezsin. İşte bu ifadeler, bu net olarak ortaya konsa, onların da bilimsel yaklaştığı hürriyet, üstadın bugün tayin ve tarif ettiği şer'i hürriyettir yani. Şimdi bir Müslümanın hürriyet anlayışı oldu mu? Veya doğru hürriyet anlayışı ortak paydada buluşulsa insanlar açısından, yani onu yapan azınlıklar rahat rahat hakiki hürriyet uygulayıp istifade ettikleri gibi büyük topluluklar, hatta cihan, hatta diyelim şey bile, dünya bile bu noktada mükemmel bir hürriyet teneffüs edebilir. Niye? Onların hepsinin hürriyeti fertlerin bir araya gelip veya kendi açılarından uyguladıkları hürriyetin muhassalasından, yani toplamından ibarettir. Bu toplamaya baktığımızda ne oluyor? Herkes farklı hürriyetler telaffuz edince bir araya gelen hürriyet tipleri ve şekilleri farklılık arz ediyor. Yani kutuplaşmalar oluyor. Yani diyelim faşizm bir tip hürriyet tarif ediyor, komünizm bir tip, kemalizm bir tip, Müslüman İslamiyet bir tip, değişik dine mensup olanlar ayrı ayrı hürriyet tayin ve tarif ediyorlar. O zaman ortak paydada buluşma söz konusu olmuyor.
ayrılıklar bir müddet sonra birbirlerine mücadeleye sebebiyet vermiş oluyor. Halbuki bilimsel yaklaşırsa bir insan hür olarak, yani hür olarak, doğru hürriyet olarak neyi yaşar? Nasıl yaşaması lazım? Bak burada insanlar biraz kafa yorsalar dinin tarif ettiği hürriyeti yakalayacaklar. Her insan böyle olsa ne olur? O zaman işte toplum, milletler, devletler, insanlık huzur ve saadetle hürriyet potasında bir hayat sürecekler. Üstad zaten bunu bekliyor. Bu dünyada tahakkuk edecektir. Bunun da süresi fazla kalmamıştır yani. Ona doğru gidiliyor. Evet.
Efradın zerratı hürriyetin derken?
Tabii. Fertlerin bir araya gelişi. Şimdi benim hürriyetim var ya. Hı. Senin de hürriyetin var. Şimdi benim hürriyetim daha güçlü. Cemaatin hürriyetim daha güçlü. Cemaatinki daha güçlü. Niye? Ben onlara güç veriyorum. Yani sermaye gibi. 10 liram var. 15 lirası, 30 lira, 50 lirası var. Bir araya geldik mi? Sermaye büyür. O nereden, sermaye neyle büyür? Herkesin cüz'i sermayesinin bir araya gelmesiyle büyür. Oldu mu? Fikirler de böyle. Farklı fikirler, bir potada ittifak etse güçlü fikirler ortaya çıkar. Hürriyetler de doğru anlaşılsa, doğru anlaşılan hürriyetleri yaşayan insanlar bir araya gelse, külli bana doğru hürriyetler topluma empoze edilecek, ortaya konacaktır. Ama işte bu tahakkuk etmiyor şu anda.
Onu yani fertlerin duygularının da hür ve özgür olması lazım.
Yani her şeyi. Yani mesela diyelim ki ben hürriyet, adil hürriyet açısından İslamiyet'in tayin ve tarif ettiği hürriyet bana nasıl bir hudut hayat hakkı tayin ediyor? Oldu mu? O bir örnek. Şimdi benim böyle olup herkes öyle olsa işte huzurlu bir hayat ortaya çıkacak. Onu diyor.
Bunu yine neticede kanun mu hürriyeti ortaya koymuş olacak?
Tabii.
Yani kanuni olarak.
Hürriyetler her şey kanunlarla tayin ve tarif edilirler. Tayin ve tarif edilmeyen şeyler, ucacık şeylerin hesabı sorulmaz. Mesela şu işi yap diyorsun. O işi tarif etmezsen adam dediği şekilde, kendi dediği şekilde yapar. Bir anladığı şekilde yapar. O yaptığını sen ne kadar beğeneceksin? Hizmetlerimizde de böyle. Hizmet et diyoruz. Mesela bir yere bir kardeş tayin ediyorsan burada hizmetini yap. Tamam da sen oraya kardeşi tayin ettiğinde nasıl bir hizmet istiyorsun ki ondan yap diyorsun? Sen istediğin hizmeti tayin etmezsen, tarifi öğretmezsen, o kardeşle kendi bildiği şekilde bir hizmeti ifade ederse hesabı soramazsın ki. Sen git de demezsin. Ben bunu böyle biliyorum abi diyecek. Haklı olarak. Peki ne diyor? Bizim dinimizde ne var? Önce öğret. Ondan sonra eğit. Ondan sonra vazifeyi vereceksin. Kardeşim bak Suffa bakımında bu iş böyle yürüyor. Yani sen başka yerden gelmiş bu malumat sahibi, şöyle malumat sahibi olabilirsin. Burada tarz budur, usul budur. Ona hayat, ona zaman tanıyacağız, mühlet tanıyacağız. Eğitip yetiştirdikten sonra vazife vereceğiz. Ondan sonra eğer bir eksik ya noksan olursa niçin bu böyle oldu diye sorabiliriz. Öğretmediğimiz, tarif etmediğimiz, tayin hududunu anlatmadığımız hiçbir şeyin muhasebesini göremeyiz arkadaşlar. Her yerde böyledir bu. Genel bir kaydedir. Hürriyetler de böyle. Hürriyetleri tarif ve tayin edecekler. Ondan sonra insanları serbest bırakacaklar. Serbest bırakan insanın hürriyetin hudutları içerisinde gezecekler. Tayin ve tarif edilmez. Herkes hürriyet hududunu kendisi kor. Kendisi de koyunca kargaşa mukadder dedi. Oldu
mu? Hürriyetin şe'ni odur ki ne nefsine ne gayrıya zararı dokunmaz.
İşte üstadın tarifi. Temin neydi? Başkasına zarar vermemek kaydıyla serbestsin mantığına üstad yaklaşmıyor, onu kabul etmiyor. Evet, o yarım tariftir. Tam tarif ne kendine ne de başkasına zararın dokunamaz. Niye? Kendin de başkası. Zaten başkası zaten başkası. Senin mülkün değil. Evet. Yani diyelim ki banyodan çıkıp soğukta gezemezsin hürüm diye. Niye? Nezle olursun, hasta olursun. Allah tokat vurur. Bak oralardan başlayın. Hayatını elinden alamazsın. Yani
maddi manevi hürriyet.
Tabii yani ne diyorsun ha? İntihar edemezsin. Mesela. Yani avazın çıktığı kadar bağıramazsın ben hürüm diye. Hayır. Fikren hürüm diye baskı altına alamazsın insanları. Yasak. Ve ilahir yani. Gidin. Mesela hürüm diye oruç tutup vücudu takattan kesip hasta edemezsin. Onda da tahkik. Dinimiz ibadetleri de ne yapmış burada? Takdim etmiş. Hürüm diye vakti geçiremezsin. Bir saatse bir saat. Cemaat elime geçmişken anlatabildim mi? Ben bileyim, bildiği zaman anlatayım. Olmaz. Bak Diyanet buraya tatil gelmiyor. Eskiden neydi hocalar? Uzatırdı cuma günü. Hutbeler. Herkes saatine bakar. Bir şey de diyemezdi. Şimdi ezan okunur okunmaz vaiz vaazını bırakma mecburiyetindedir. Şikayet eden ceza verirler. Çok konuşmak istiyor musun? İki saat önce başla kardeşim. Tam kim diyor, dinliyor seni? Ya seni dinlemeye gelmiyor adam. Niye insanlara zorlan anlatıyorsun ki? Elime geçmişken olmaz ki. Beğenirse 3 saat evvelde başla değil mi Süleyman Camii'ne çık. Allah bereket versin. Benim kaç kişi geliyor? Orada da boyumuzun ölçüsünü alacağız çünkü. Ha benim çapım kapasitem buymuş diyeceğiz. Ona razı olmuyor. Millet tam sıkışık anda camiyi dolduruyor. Elime geç bunları da anlatayım. Yanlış mı? Biz tesir etmiyor arkadaşlar. Hadde tecavüz. Din nasihattır öyle mi? Zarar vermezse nasihattır bak. Zarar verirse susmak en güzel nasihattır. Evet.
Evet. Ala enne kemalel hürriyeti en la yeteferan ve en la yestehzi zi'el hürriyeti gayrihi innel murade hakkun lakinnel mücahedete leyset fi sebiliha.
Burada hocalarımız var.
Acele etme.
Ala enne kemalil hürriye. Hürriyetin kemali en la yeteferan. İnsan firavunluk yapmayacak. Gurur ve enaniyetli davranmayacak. Ve en la yestehzi başkasıyla, başkasının hürriyetiyle bir hürriyeti alay da etmeyecek. Ben hürüm diye burnunu havaya kaldırmayacak. Hürriyetini herkese baskın unsur olarak kullanmayacak. Teferun oradan geliyor. Veya başkasının hürriyetini küçümsemeyecek. Değil mi? Onun da hürriyet hakkını tanıyacak. Yanlış mana verirsek söylesin hocalar. Gayrihi, yani gayrihi başkasının hürriyetine zarar vermemesi, alay etmemesi. İnnel murada hakkun. Murat
haklıdır.
Doğru. Murat Mizan gazetesinin sahibi. Yani Tanzimat döneminde çıkan Mizan denen bir ceride varmış. Mizancı Murat derlermiş. Edebiyatçı var mı şimdi? Onun sahibi Murat. Mehmet Murat herhalde. Haktır, haklıdır diyor üstad. Haktır. Lakinden mücahedede leyset fi sebiyle fakat kendi haklıdır. Mücadele yolu arızalıdır yani. Sağlıklı mücadele etmiyor. Onun karşısında kim var?
Cahit.
Hüseyin Cahit var. Hüseyin Cahit de Tanin gazetesinin sahibi. Aynı dönemde çıkarılıyor. Hüseyin Cahit yani şimdiki solcu düşüncede okuyan arkadaşların fikrinde yapısında CHP zihniyetinde olan bir insan. Anlatabildim mi? İttihat Terakki'nin şeyi, Borazan'ı o zaman gazete. Zaten ulusalcı zihniyette bir insan. CHP'de de milletvekilliği yapmıştır. O özellikle bir insan. Mizancı Murat da Osmanlılığı isteyen, efendim şimdiki insanların sağ görüşlü tipinde muhafazakar bir insan. Fakat her ikisi de istibdada karşı, her ikisi de baskıya karşı. Üstad Hazretleri Mizancı Murad'ı Hüseyin Cahit'e göre daha, yani Tani'nin sahibine göre Mizan'ın sahibini daha haklı görüyor. Haklı olmakla beraber mücadele tarzı yanlış olduğundan dolayı haksız duruma düşüyor diyor. Anlatabildim mi? Bizim o ifade ettiğimiz haklılık kifayet etmiyor. Faydalılığı da düşünmek lazım. Burada kalalım.
Metot hatası mı var?
Metot hatası. Thank you.